بالعلم مخيف فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور.
سل إماما عاش في العلم دهورا ودهور يطلب العلم ببذل حتى ضمته
تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تختزلي رحم الله مقدم سن أكم وشرك و bize bu ilmin ilmul kelamın meydana gelmesini çok muhtasar bir şekilde izah ediyor. Neden yani böyle bir ilme ihtiyaç duyuldu? Niye böyle bir ilim var oldu? Sahabe ve tabi'in döneminde böyle bir ilmin olmamasıyla beraber. Yani bunu izah ediyor. Ve demişti ki ilk dönemlerde hususen akide bahsinde ihtilaflar yoktu. Tam ihtilaflar yoktu. Daha sonra İşte Müslümanlar arasında ihtilaflar düştü. Bidatlar ortaya çıktı. Yani bu bidatların ortaya çıkması sebebiyle artık ulema yani doğruyu ispat etmeyi ve yanlışı da inkar etme mecburiyetine kaldılar. Dolayısıyla da bu konuda artık ilmi zapt etme mecburiyetine kaldılar. İlmin zapt edilmesi yani artık onun kitaba geçmesi ve kitaplarda tafsil edilmesi. Çünkü ihtilaflar halledilmesi gerekiyor. Yani çünkü ihtilaf vakı olunca bir karşı tarafın görüşünü yani eğer kendi görüşün doğru olduğunu varsayarsak, kabul edersek o zaman karşı tarafın görüşünün yanlışlığını kendi görüşünün de doğruluğunu ispat etmen gerekecek. Bu da tafsile gitmeden mümkün değildir. Tamam çünkü onun işte bir o sözünü murad ettiği nedir? O muradını aktardığı işte ifadesi o muradını tabir ediyor mu etmiyor mu ve bu muradı neye müstehni delil hangi delile dayanıyor bu delil midir değil midir ve mahallinde midir değil midir vesaire o delaleti var mı yok mu ve yani bütün bahisler şimdi bak konu oldu ve bu konuları o zaman ne zapt etmeye başladılar. Dolayısıyla artık tedvin bu manada. Tedvin başladı ve şu noktaya vardı. Dedi ki ilmi ulema üç ana kısımda topladılar. Yani dini ilim üç ana kısımda toplandı. Birincisi ahkamı şer'i yani ameli konuları nerede?
Tafsili delillerden
elde edilen ilim. Bu ne? Fıkıhta topladılar. Buna dediler ki bu ilmül fıkıhtır. Sonra bu fıkıh için lazım gelen icmali deliller ve bu delillerden nasıl istifade edeceğiz? İstifade yollarını, delil nedir? Delilin rütbesi nedir? Ve nasıl istifade edeceğiz? Bu ne? Bunu ilmül fıkıhta topladılar. Ha bir de bu iki ilmin de temeli esası olan dayandığı nedir? Tevhid, işte sıfat, ilmi, akide ilmi o da kelam dedi. Üç ana kısımda toplandı. Tamam. Bu fıkıh ilmi, ilm usulü fıkıha muhtaçtır. Fıkıh ve usul, fıkıh usulü de, usul fıkıh ilmi de ne? İlmül kelama muhtaç. Çünkü bütün yani esas o. Şimdi peki bu ilmül kelam nedir? Dedi ki bu ilmü tevhid ve sıfattır. Yani ilmü akidedir. Peki o zaman niye buna ilmü kelam demişler? Yani ne alakası var kelamla akidenin kelam yani? İşte nedir? Bir manayı delalet eden lafız ve o lafızların terkibe girmesi. O zaman nereden yani niye yani kelam şimdi akide ilmi oldu? Ha bunu izah etti. Ve dedi ki işte dün bütün bu izahlarda öne çıkan çok bariz bir vasıf var. O da nedir?
İhtilaflara karşı cedel.
Aynen. İhtilaflar vaki olduğu için o münazara, o münakaşa, o ilmi cedel. Tamam. Yani o iki taraf arasında gidip gelen tartışma, kelam. O iki taraf arasında gidip gelen o kelam. Bundan ötürü bu ilme elmül kelam demişler. Tamam, elmül kelam demişler. Çünkü bu ilim esasında neye dayanıyor?
Kelam.
O münazaraya, münakaşaya dayanıyor. Kelama dayanıyor yani. Hatta ne demişti? Demişti ki çünkü bu ilim لأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام بين الجانبين iki taraf arasında bir araşı, bir mübahase ve bir kelamın işte idare gidip gelmesi ve gayruhu bundan gayrisi yani gayru ya gayru kelam yani kelamdan gayrisi قد يتحقق بالتأمل ومطالعة الكتب diğer bundan gayri ilim ise bu ne denir? Bu kitaplardan alınır. Tamam, kitaplardan ve teemmül yoluyla yani diğer ilimlerde sen bir münazara muhtaç değilsin. Ama kelam ilminde ya bu münazara üzerinden gider. Ha, bunun da sebebi nedir dedik? Çünkü kelam ilmi sürekli teceddüt eden, yenilenen ya itikadi bazı bidatlarla uğraşıyor. Sürekli farklı değişik yerlerden yeni görüşler meydana ortaya çıkıyor. O yeni görüşlere karşı ne ediyor? Yine farklı bir tartışma ortaya çıkıyor. Ha, bu yönüyle de tamam bu şimdi çok mühim. Bu yönüyle de aslen hani bu kelam ilminin dayandığı esası olan işte o yani felsefede mantığın da meydana gelmesinin ortamına tam manasıyla benziyor. Çünkü felsefede de aynı bir gidişat söz konusu. Yani o felsefede de mantığın ortaya çıkması, tam bir mantık diye bir ilmin ortaya çıkması sebebi bu. Çünkü ihtilaflar çok. Herkes kendi kurallarına, kendi yani doğrularına göre bir şey ispat ediyor. O zaman ona karşı kurallı, tam kurallı bir şey lazım. Kurallı ve bizi yani bazı zorunlu neticeleri götürecek olan bir sistem yani. Tamam, bir sistem. Fikir sistemi ve o sistemle neticeye varacağız. Ha bu aynısı işte burada da gerçekleşti. Yani tüm bu ihtilafların içerisinde bir ilim ortaya koydular. Ve bu ilimde ne bütün bu muhtelif yani görüşleri halletmeye çalıştılar. Tartışarak. Tamam. Evet buraya kadar dün gelmiştik. O zaman bu ilmin bak esası temeli nereye dayanıyor? Zaten bu ihtilaflara dayanıyor. Tamam. İhtilaflara dayanıyor. Ve buradan da tamamıyla İşte selefin hakkı ispat etme yolundan ayrılıyorlar. Ya bu bak şimdi görüyorsunuz buna kadar birbirine zıt iki yoldur yani. Bu ümmetin selefi tartışmalara girmezdi. Tartışmaları sevmezdi. Onun da sebebi var. Tamam. Tartışmalara girmezdi. Ha, kelam ehli ise bilakis tartışmalara girmeyi gerekli görüyor, zorunlu görüyor. Tamam, ilmi işte münakaşalar, işte ilmi mücadeleler bunlar nedir? Bunlar zorunludur kelam ehlinde. Ama selefte bu münakaşalar, bu mücadeleler bunlar nedir? Bunlar kaçınılması gereken, zemmedilmiş olan bir şeydir. Tamam, bunlar nasıl? İki menheç tamamıyla birbirinden ayrılıyor. Tamam, şimdi... Tabi bu niye böyle bir şeye ihtiyaç duyuldu? Şimdi o tabi muhim. Tamam. Veyahut da bu kendi zatında yani bu doğru mu yanlış mı? Böyle bir nazar. Tamam doğru mu yanlış mı? Tamam o zamanki vakayı bir düşünün. Yani İslam alemi genişliyor. Bir taraftan işte zaten Hristiyanlarla, Yahudilerle zaten bir temas vardı. Tamam ama ilk dönemlerde bu temas nasıl diyeyim, bir bilgi alışverişi, kültür alışverişi var mıydı? Yoktu. Tamam, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını nasıl eğitti? Sizin bütün yani aklınızın, yani ilmi kaynağınız sadece Kur'an ve sünnettir. Dolayısıyla o dönemler hiçbir surette işte Hristiyanlar, Yahudilerin mesela bilgilerine müracaat etmiyorlardı. Yani aralarında İsrailiyatı getiren, İsrailiyatta nakleden, rivayet edenler yok muydu?
Vardı.
Ama bu da yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bunu ne tekzip edin ne de tasdik edin sözüne binaen. Tam bundan da rivayet edilmiştir. Ama bir bilgi alışverişi, yani verin bakalım şu işte İncil'deki ve Tevrat'ta veyahut da sizin dininizde nasıl meseleler halledilir vesaire, bunu bir okuyalım. Yani bunu bir tedris edelim. İstifade yolları var mı yok mu? Bu manada hiçbir surette tam bir etkilenme yoktu. Ama şimdi bir yani Hristiyanlar ve hususen batıdan, yani doğudan da, doğu felsefesi de var neticede. Tamam. Hint felsefesi, işte Çin felsefesi, işte o İran'a Zerdüştlük vesaire, tam yani doğu felsefeleri de var, ama doğu felsefeleri nedir? Her biri bir dindir yani. Tamam, sadece felsefe değil. Her biri bir dindir. Belirli bir, yani belirli bir gayeye hizmet eden ve belirli bir yani varlığın işte o yani bir nasıl diyeyim, yani olağanüstü hani güçlere sahip olduğunu ispat etmek üzere kurulmuş olan düşünce yapıları, felsefeleri yani. Ama Batı felsefesi böyle değil. Batı felsefesi hür düşünce. Akılın kendisi yani. Tamam. Tabii şimdi o yani dersin başında biraz onu şey ettik, tarihsel bir süreç hani üzerine konuştuk ya. Yani o Yunan felsefesi, o nasıl yavaş yavaş meydana geldi ve kendi aralarında hani ana dalları vardır. Bir özellikle işte bu Sokrates öncesi dönem, bu doğa felsefesi dediğimiz. Yani bu doğa felsefesi ve yani ondan gayrı da ne bu? Dehriler. Dehri diyoruz ya. Dehriye. Yani hiç bir yaratıcı güce inanmayan. Böyle bir felsefe. Maht, insan odaklı. İnsanın tamamıyla yani her şeyin merkezinde duran ve her şeyi kendisi yani bilen ve yapan, müstakil olan bir insan felsefesi. Artı bundan gayrı işte tabiatçılar, işte doğa felsefesi. Yine bir evet bir var edici bir güç, bir esas, bir temel, bir ana element, arke dedikleri var. O da işte ondan da diğer şeyler tevellütü neşet ediyor. Ama her el muhim yani ikisi de ne aslen? Yani Müslümanlara göre ne? Kafir insanlar şüphesiz. Ha bir de yani işte bir ilah ispat eden. Ama bu ilahı da muhtelif yollarla ispat eden, farklı farklı tarif eden bu ilahiyatçı felsefe. Tamam. Şimdi bunlarla bir temas gerçekleşti. Tamam. Yani sadece Hristiyanlarla, sadece Yahudilerle veyahut da Mecusilerle veyahut da işte mesela Türklerle, Türkler de o zaman ne? İşte yani din olarak Gök Tengri dinine müntesip şamanist bir topluluk mesela. Farsiler, Zerdüşt, Mezdekiyetler, yani değişik akımları var. Şimdi bütün bu değişik yani bu dinlerle temasa girdi İslam ümmeti. Dolayısıyla şimdi yani o ilk asırlardaki muameleden de ayrıldı. Tamam, bu inşallah sonra da değiniriz. Bir benzerini biz bugün de yaşıyoruz şimdi. Mesela kendi zamanımıza çekelim. Mesela senin zamanında Türkiye'de davet çalışması yapıyorsun. Türkiye'de davet çalışması yaptığın zaman eskiden mesela birisi namaz kılmıyor misal. Ona nasıl yöneliyordun? Ne diyordun yani ona? Diyordun ki yani Allah'tan kork, sen Müslüman değil misin? Allah'ın emridir. Niye namaz kılmıyorsun? Dediğin zaman bunun bir etkisi oluyordu değil mi? Bugün dediğin zaman sana diyor ki genç, ben Müslüman değilim ki. Tamam. Sana diyor ki ben Müslüman değilim ki. O zaman diyorsun nasıl yani, sen yani Allah'a inanmıyor musun? Diyor ki hayır. Ben Allah'ın varlığına inanmıyorum. Yani Allah diye bir şey yoktur. Yaratıcı diye bir şey yoktur yani. Yani siz nereden çıkarıyorsunuz? Şimdi bak sen böyle birisiyle nasıl tartışacaksın? Yani veyahut da tartışma değil. Sen böyle birisini şimdi nasıl daveti İslam'a çağıracaksın? Davet edeceksin. Ayet okuyarak mı? Hadis okuyarak mı? E zaten bunu inanmıyor. Nasıl şimdi buna davet edeceksin?
Mantık.
Ha, şimdi onun da kabul ettiği, senin de kabul ettiğin bir ortak bir alan lazım. Tam onun kabul ettiği. Ha, şimdi o bak senin kaynaklarını kabul etmiyor. Sen ona Kur'an'dan, işte sünnetten, sahabeden, ulemadan vesaire gelsen zaten reddediyor, kabul etmiyor. Ha, onun kabul ettiği nedir? Onun kabul ettiği şey değişik değişik. Yani bir tabii ortak alanımız genel itibariyle nedir? İnsanın işte idrakını sağlayan akıl. Aklı idrak. Onda hepimiz hep biriz. Muttahidiz. Ama bununla beraber başka alanlar olabiliyor mesela onun kabul ettiği. Dolayısıyla şimdi sen ne diyorsun? Yani ne mecburiyetine kalıyorsun? Sen onun kabul ettiği deliller veyahut da onun kabul ettiği deliller üzerinden ona Allah'ın Azze ve Celle'nin varlığını ve Allah Azze ve Celle'nin itaat edilmesi gerektiğini ispat etmeye çalışacaksın. Değil mi? Başka bir yolu yok. Veyahut da onun mesela delil olarak itibar ettiği delil değil ise hakikaten, o zaman onun delil olmadığını ona önce ispat etmen lazım. Ama bunda da yine ne? Allah Azze ve Celle böyle diyor. İslam'da bu haramdır veyahut da işte bu şirktir, küfürdür demen yine bir şey ifade etmeyecek. Bilakis yine ne? Akli bir izah ile onun delil olmadığını ona ispat etmen gerekecek. Bunda özellikle bizim zamanımızda en çok yani en çok dayanılan yani itimat edilen nedir? Bilimdir. Dolayısıyla bilimden genelde ya tıbbi bir şeydir yani neticedir, tıbben yani ispat edilmiştir veyahut da işte fizikte, kimyada, biyolojide veyahut da işte yeni artık kuantum fiziğinde vesaire ispat edilmiş bir şey. Ha diyorsun ki bak bilimsel olarak da böyle ispat edildi. O zaman niye? O zaman diyor aa kabul ediyor veyahut da en azından bir böyle bir duraksama yaşıyor. Veyahut da bak bu bir, veyahut da mesela Batı aleminde mesela İslam çok gelişiyor şu anda. Batı dünyasında yani ister Batı'da ister Doğu'da olsun yani o Batı kültüründe, küfür aleminde İslam mesela çok gelişiyor. Ama bakıyorsun ki mesela o İslam'a giren misal, İslam'a giren yani öyle hani senin o aslen onu çağırdık İslam'a tam manasıyla girmiş olmuyor. Yine eksikler var yani hem de çok. Şey bak biz mesela böylelerle muamelede zorlanıyoruz. Çünkü biz çok gevşek değiliz, geniş değiliz bu bahislerde. Mesela yani karşı taraf bir yani bir haram bir şey işlediği zaman veyahut da işte tamam bir münker yaptığı zaman biz hemen ona müdahale etmek istiyoruz. Ama yani o an o durumda onun o halinde ona ondan ötürü müdahale ettiğin zaman o zaman hatta onun için belki bir geri adım buna sebep olacak. Veyahut da işte yanlış anlayacak vesaire vesaire. Ha bak şimdi dolayısıyla biz de bak bugün ne ikrar ediyoruz? Diyoruz ki yani o milletlerle, o insanlarla davet çalışması için daha bir gevşeklik lazım. Onu biz yapamıyoruz. Onu bu gevşekliğe sahip olanlar yapsın. Tamam, mesela biz bugün öyle görüntüler de var. Mesela bir tane video var, bir tane kadın, yani bizim nazarımızda çıplak. Tam çıplak yani, şort var üzerinde, üzerinde de işte şey, askılı bir tişört gibi bir şey var. Cami yani kamerasından çekilmiş. Müslümanlar şey derken, cemaat namazı kılarken o da geliyor. Erkekler arasında o da onlar gibi onların hareketlerini taklit ediyor yani. Tam o halde. Daha sonra bu kadın Müslüman oluyor yani, kapanıyor. Ama şimdi o vaziyette. Şimdi sen kendini bir düşün yani, böyle bir kadın karşısında olsa davet nasıl davet edeceksin? Tam o rahatlık sende olacak mı? Yani onun karşında oturtup ona işte Allah'ı azze ve celle anlatmak, Resulünü anlatmak, İslam dinini anlatmak. Tamam. O rahatlığa sen sahip misin? Yoksa sen ne yapacağını şaşırır mısın? Veya önce gelin şunun üzerine bir şey attın, bir kapatın, ondan sonra hani bir konuşalım mı diyeceksin. Senin o davranışın ilk başta yani, şimdi ilk o tepkin olması, belki önce bir onu bir kapatın, belki onda ters tepecek. Çünkü onun için yani öyle giyinmiş olması hiçbir şey ifade etmiyor ki. Gayet normal. Tamam. Bir de senin yani zaten o yobaz, işte o orta çağ, işte kadın düşmanı, Müslüman profiline tam uygun olan bir tepki olur. Tamam, öyle bir tepki. Ha şimdi bak, ama öyle kadınlarla böyle çok rahat bir şekilde oturabilen davetçiler var. Tamam. Böyle kadınlarla oturabiliyor, davet edebiliyor yani. Ve onun vesilesiyle de birçok öyle kadınlar tesettüre giriyor yani. Müslüman oluyor, tesettüre giriyor. Yani düzgün tesettüre, bizim Türkiye'deki AK Parti tesettürü gibi değil. Düzgün tesettüre giriyorlar. Bak şimdi o zaman burada işte bu bahis yani. Şimdi bu hani bu kelam ilminin ortaya çıkmasındaki tam sebep, ana sebep de aynen bu. Tam o yeni şeyler, kültürlerle temas var. Şimdi onlara ya İslam'ı anlatmak veyahut da onlardan gelen şüpheler. Çünkü onlar şüpheler oluşturuyorlar. Şimdi biz bunları nasıl def edeceğiz? Ha, Kur'an ve sünnet ile fayda vermiyor. Tam Kur'an ve sünnet. Kur'an ve sünnet kendi zatına değil ama karşı taraf zaten kabul etmiyor ki. Delil olarak kabul etmiyor. O zaman biz şimdi bunları nasıl anlatacağız? Ha, o zaman ortak bir zemin lazım. Ortak zemin evet akıl idraktır. Artı onların kabul ettiği. Ha, dolayısıyla bak bugün mesela misal o bugün ve yani bu asrımızda mesela Hristiyanlara karşı mesela davet götüren birçok davetçi, çok etkili davetçi işte bu şey gibi Ahmet Didet gibi veyahut da işte Zakir Naik gibi veyahut da mesela Amerika'da şey var neydi ismi, yine bir tane daha var, Şeyh Osman ne öldü, öyle şey diyor. Mesela bunlar yani Hristiyanlara çok güçlü bir davet götürüp çok Hristiyanın Müslüman olmasına sebep oluyorlar. Bunlar davetlerini evet Kur'an ve sünnet esaslı evet, lakin aslen davetleri İncil üzerinde. İncil'le davet yapıyorlar yani. Tamam. İncil'i herhangi bir bırak Müslüman bir Hristiyan'dan yani Hristiyan rahiplerden daha iyi biliyorlar. Mesela Ahmet Dedat falan bunları bir dinlediğin zaman görüyor. Ezbere biliyor yani İncil'i. İncil'i ezber biliyor. Ayet ayet. Biliyor. Hatta İncil'leri farklı dillerde biliyorlar. Eski işte Yunanca'da işte biliyorlar. Şimdi sen ne diyor Hristiyan'a? İncil'iyle. Çünkü sen Hristiyan'a Kur'an'ı getirdiğin zaman zaten Kur'an'ı kabul etmiyor ki. Sen Kur'an'la delil getirdiğin zaman anlıyor, kabul etmiyor. Ama İncil'i getirdiğin zaman ve İncil'de bak, İncil'deki çelişkileri, İncil'deki hataları ve İncil'de aslen mesela Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'da haber verildiği ve İsa'nın Aleyhisselatü Vesselam'ın Rab'lık, ilahlık iddia etmediğini, bilakis kendisinin sadece bir peygamber ve rasul olduğunu ifade ettiğini vesaire sen İncil'den ispat ettiğin zaman o zaman duruyor. Çünkü onun kabul ettiği bir kitap. Tam dolayısıyla yani asıl itibariyle ha burada izlenen üslup esas itibariyle yanlış mı? Yanlış değil. Bilakis doğru olan bu. Ve bu hani şimdi kelam ehlinde mahsus olan bir şey değil ki. Bilakis tam bu üslubu kullanmış ve bundan ötürü de bidat ehline karşı, hususen bidat, yani bidat ehline karşı son derece etkili olur. Bundan ötürü de çok, yani özellikle bidat ehli tarafından, yani çok ne diyorlar, çok husumet görmüş. Ehl-i sünnetin içerisinde, hadis ehli içerisinde özellikle iki büyük imam vardır. Aynen bu üslup ile bidat ehline mücadele etmiş. Bu üslup. Yani ne? Onların delilleri, onların delillerini kullanarak, onların dillerini kullanarak, onların dilleriyle kendi mezheplerini batıl olduğunu ispat etmişler. Münakaşa ortamlarını aramışlar. Cedel yapmışlar. İki tane büyük imam vardır. Hususen. Yani bu genel itibar, hadis ehlinin genelinde yani bunu bu görebilirsin. Ha evet, ilkler cedel ortamlarından çok uzak dururlardı. Evet, şüphesiz. Ama yani özellikle daha sonraki dönemlerde bu çoğalıyor. Tamam, bunların ilki kim? Ha? Ve İbn Şafii rahimehullah. Nasr-ı Sunne. Nasıl Nasr-ı Sunne oluyor? Tamam, çünkü işte zaten bu vasfı. Ya bak, bütün kitaplarına bakın. Kitapların yani o hani fıkhi görüşleri toplamış olduğu onu da bunları bir ihraç edin. Bunun dışındaki kitapların ekseri, hemen hepsi nedir? Hepsi münazara usulundadır. Risalesinden al, işte cimel ilmi olsun, iktidar istihsanı olsun, ihtilaf hadis olsun. Yani bütün bu kitapları, Muhammed Hasan'a reddiyesi olsun vesaire, bunların hepsini hep münazara usulunda, dikkat edin. Münazara usulunda. Tartışıyor. Ve tartışırken de karşı tarafı kendi mezhebine göre, kendi kabul ettiği delilleri üzerinden meseleyi izah ediyor ve görüşünü iptal etmeye çalışıyor. Ve bunda son derece etkili. Bunda son derece, o kadar ki Nasr-ı Sunne oluyor. Yani rey ehlinin hadis ehline karşı o gücünü kırıyor. Allah'ın yardımıyla. Bu bir, İmam Şafii. İki de İmam İbn-i Teymiye rahimahullah. İmam İbn-i Teymiye'nin de üslubu aynen budur. Ne diyor? Karşı tarafa kendi mezhebine göre, kendi delilleriyle onun mezhebini iptal ediyor. Hatta bundan ötürü işte yani birçok bunu alimden birçok itiraf eder. Derler ki İbn-i Teymiye o karşısındaki durandan onun mezhebini o karşısındaki durandan daha iyi biliyor. Tabii sen bunun için etme gerekiyor şimdi. Ha, şimdi bak böyle bir tartışma neyi gerektiriyor? Sen muhalifin mezhebini ondan daha iyi bilmen gerekiyor. Daha iyi bilmen gerekiyor. Çünkü muhalifin genelde yani rey ehlinin şeysi ve kelam ehlinin şeysi nedir? İlmi taklide binaenler. Yani aralarında fehmedenler bunlar işte imamlardır. Ama alt tabakalar mukallittir. Zaten o üslup zaten ne diyor? Mukallit yetiştiriyor. Tamam, mukallit yetiştiriyor. Zaten hani içtihat ehli yani fehim ehli insanları yetiştirmek istemiyorlar ki. Mukallit yetiştiriyorlar. Sen fakih misin? Sen fakihliğini bil. Usulde sen usulcülere tabisin. Akidede kelamcılara tabisin. Yani sen bir fakih olarak usul ve kelam ilminde senin payın yoktur. Ya senin. Sen ne edeceksin? Usulcuları ve kelamcılardan alacaksın. Sen fıkhını bil. Tamam. Her bir dal kendi içerisinde kapalı ve dal kendi dalına haricindeki konularda o dalların ehline müracaat etmemeyeceğine, onları taklit etmemeyeceğine. Tamam, sistem böyle kurulmuş. Yani sistemde de bu. Dolayısıyla zaten mukallit yetiştiriyorlar. Dolayısıyla sen şimdi yani bu imamlar ne diyor? O muhalifin mezhebini kendisini daha iyi biliyor. Deliller nereden geldi, nereden neşet etti, bu nasıl, bu hangi süreçten geliyor? Dolayısıyla şimdi bunlarla mücadele ederken de, münazara ederken galip geliyorlar Allah'ın izniyle. Tamam. Ama şimdi pekala. Tamam. O zaman bak şimdi görüyoruz ki yani hadis ehlinde evet bu usluk çok daha zayıftır. Bu işte başka derslerde çok bunu konuştuk. Bu işte hadis ehlinin mesela rey ehline karşı ve kelam ehline karşı bir zayıflığına sebebiyet verdi. Bak hadis ehli mezhebi yani Allah'ın azze ve celle'nin lütfu, kerim yani rahmeti olmasa o zaman hadis ehli mezhebi neredeyse kaybolacaktı. Ümmete rey ehli, kelam ehli mezhebi galip geldi şüphesiz. Bak bugün dört mezhep, dört hak mezhep var diyorlar. Dört hak mezhepte hepsi nedir? Rey ehlidir ve akidede kelam ehlidir. Daha çok daha az. Yani bunların arasında yani en az reyden ve kelamla etkilenmiş olan Hanbeli mezhebi şüphesiz. Ama müteahhir Hanbeli mezhebi de yani kelam ehlinin eşarilere çok yakındır. E o zaman bak galip geldiler. Şüphesiz. Ha bunun bir sebebi işte bu uslupta yani biraz zayıf olmaları. Bu hala böyle. Bak bugün de böyle. Şöyle bir baksan yani davetçiler, davetçi alimler şu zamanda davetçi alimler hangi fırkalardan daha çok? Kesinlikle ya bu yani taklidi İslam anlayışına sahip olanların arasından çok daha fazla. Ha, hadis ehli davetçi ulema zaten çok az. Ha? Davetçiler yine biraz daha fazla ama diğerlerin nispetin yine az. Ha, çünkü işte pek yani bu konularda ayak uyduramıyoruz. Çünkü bu yani bu nazar yok. El muhim o zaman ne etmemiz gerekiyor? Yani bu taraflarla bak bu tartışmalar şimdi iki aynı kaynaktan beslenen aynı akideye sahip olan, aynı usule sahip olan iki taraf arasında tartışma değil. Sahabe dönemindeki tartışmalar böyleydi. İki tarafında akidesi aynıdır ve asıllar aynıdır. Tamam. Ya bu asıllara bina ederek tartışma var. Ama şimdi biz nasıl tartışma ortamı meydana geldi? Ya akidede ve asıllarda ihtilaf ettiğimiz Müslüman taraf karşılıklı bir taraf veyahut da hatta Müslüman dahi değil. Tamam, hatta Müslüman dahi değil. O zaman burada ne o tartışma uslubu ya da o hani o münazara ilmi cedel uslubu değişmesi gerekiyor elbette. Ha, değişmediği zaman o zaman bir faydası olmayacak ve bu bir nasıl bir tepki meydana getirecek daha da kapanmayı sağlayacak. Tamam peki şimdi buradaki müşkile ne? Yani müşkile zaten buradan şeysinden de görüyorsun. Nasıl tabir ediyor? Bak şimdi Teftezani Rahimullah ne diyor? Tevhid ilmini kelam ilmi olarak tabir edebiliyor. Çünkü bu ilmü tevhiddir. Lakin biz bunu ne diyoruz? İlmül kelam diyoruz. Yeni bir isimlendirme. O yeni isimlendirme nereden geliyor? Niye öyle bir isimlendirmeye ihtiyaç duyuyorsun ki? Çünkü yeni bir şey. Bu farklı bir şey. Tamam. Bu yeni farklı bir şey. Çünkü şimdi mesela İmam Şafii Rahim'in tartışmalarına bak veya da İmam İbn Teymiye Rahim'in tartışmalarına bak. Evet karşı tarafın delilleri üzerinden gidiyorlar vesaire. Onların kafasının ya kafa yapısı akıllarıyla mesela ilerliyorlar. Ama daima hakkı ispat ederler. Asla haktan taviz vermezler, ayrılmazlar. Hep daima ha, yani hakka dönerler. Ama kelam ehli maalesef işte bu ipin ucunu kaybetmiş. Tamam. Karşı tarafla tartışmalarda o hakka hakta sebat etme gerçekleşti. Dolayısıyla ne etmişler? O karşı tarafın delillerinden etkilenmişler. Karşı tarafın aklından etkilenmişler. Ve o karşı tarafın delillerini kendi istidlallerine dahil etmişler. Kendi istiklallerine bu sefer delilleri kabul etmişler ve onları da asıl kılmışlar. Ha. Dolayısıyla zamanıyla yavaş yavaş, bu hemen değil ama yavaş yavaş bir yani bir bozulma ve yani tamamıyla tamam yani kelam ehli, yani bu kelam ehli bütün burada da mukaddimesinde öyle diyor ve bütün yani kelam kitaplarında bunu aynı, hepsini aynı şekilde iddia ederler. Derler ki kelam ilmi Kur'an ve sünneti müstenittir. Değildir. Tam Kur'an, kelam ilmi Kur'an ve sünnete bir iddianın bir alakası yoktur. Kelam ilmi Kur'an ve sünnetten gayrıdır. Kur'an ve sünnetten gayrı bir şeydir. Ama bu kadar ayrılmış ya. Tamam, bu tabii şimdi sadece bir iddia. Ama inşallah işte zaten kitabı okumamızın sebebi bu. Tabii böyle böyle bir kastımız olduğu için yani yavaş ilerliyoruz. Tamam. Yavaş gidiyoruz. Zaten kitabı bitirme şeyimiz de yok. Tam derdimiz de yok. Benim için önemli olan özellikle kitabın ilk kısmıdır. Çünkü yani bütün zaten esaslar kelam ilminin, evet, kelamcının yani esasları zaten kitabın ilk kısmında yani gündem yani konu oluyor. Tamam. Dolayısıyla nereye kadar ulaşırsak sene sonuna kadar orada bırakacağız. Tamam. Dolayısıyla şey vakit yani şeyimiz yok. Tamam. Vakit itibariyle baskı altında değiliz inşallah. Evet, şimdi vakit yine bayağı bir geç. 39 dakika olmuş. Neyse. Hadi biraz okuyayım. Tamam. Biraz okuyayım.
Başlayayım mı? وَمُعْضَمُ خِلَافِيَّتِهِ مَعَ الْفَرْقِ الْإِسْلَامِيَّةِ مع الفرق الإسلامية خصوصا المعتزلة لأنهم أول فرقة أسسوا قواعد الخلاف لما ورد به ظاهر السنة وجرى عليه جماعة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في باب الأقاعد
رضوان الله عليهم أجمعين في باب الأقاعد هاشين ديوكي ومعظم خلافياته يعني خلافه خلافية الكلام ma'al firaqil islamiyye hususel mu'tezile. Şimdi kelam fırkasının diyor bu ihtilaflar yani ismini de oradan aldı ya. Ne kimin neydi diyor? Husu yani İslam fırkalarıylaydı. Ve İslam fırkalarından arasında da hususen mu'tezile. Mu'tezile. Yani niçin? Çünkü li ennehum evvelu fırkatin essesu kavaidel hilafi lime varede bi zahir sunne. Çünkü mu'tezile fırkası onlar sünnetin lime varede bihi zahir sünneti ve cera aleyhi cemaatü sahabeti radıyallahu anhum ecmaîn. Yani o sünnet ve sahabeden gelen dine muhalefet eden, tam muhalefet eden, açıktan muhalefet eden ve bu muhalefetini de bazı kurallara, kaidelere indirgeyerek, yani kurallarla tespit ederek muhalefet eden ilk fırka kimdir diyor? Mu'tezile fırkasıdır. Dolayısıyla kelam ehlinin en büyük mücadelesi kimle olmuştur? Mu'tezile. Bu doğru mu? Doğru. Tamam, doğru. Mu'tezile. Buna geçmeden, konuya geçmeden önceki konuyu bağlamadık, sonuçlandırmadık. Ondan sonuçlandıralım. Yoksa faydasız olur. O zaman yani o dedik ya, yani muhalifi tanımamız lazım. Muhalifin düşüncesini, aklını bilmemiz lazım. Muhalifin delillerini anlamamız lazım ve onun üzerinden biz muhalifi yani muhalifi ile bir münazaraya, bir münakaşaya girmemiz lazım. Ki yani ona bizim zannımıza göre doğru olanı gösterebilir mi? İspat edip izah edebilelim. Ha, bunun için lazım gelen nedir? İşte ne? Bunun için iki şey özellikle lazım. Birincisi ne? Yani o muhalifin... Ha, muhalifin o zaman o ilmi kaynaklarında öğrenmemiz gerekiyor. Tamam. İlmi kaynaklarını öğrenmemiz gerekiyor. İkincisi, evet, münakaşayı da bilmemiz gerekiyor. Anladınız? İşte onun için siz de bunları okuyorsunuz. İşte onun için de münazara vesaire gibi şeyler yapıyoruz. Tamam. Çünkü bunlar sana lazım. Tamam, bunlar sana lazım yani. Sen şu, özellikle şu zamanda bak senin bütün çevren, her taraf yani fitne fesat dolu. Ve o fitne fesat sadece münkerlerde değil, dinde çok. Tam dinde çok yani. Dini nazarda yani. Tam dini nazarı ifsad etmişler. İdrakı ifsad etmişler. Dolayısıyla sen yani bunu düzeltebilmelisin, düzeltebilecek bir durumda olmalısın. Bir hadis ehli olarak. Tam hadis ehli olmak işte ilk dönemlerde yani olmayı o ilk dönemlerdeki bir hadis ehli gibi olmak şu zamanda yeterli gelmiyor. Kâfi gelmiyor yani. Sen daha geniş olman lazım. Daha çok bilgi sahibi olman lazım. Dolayısıyla işte hep size söylüyorum. Siz daha çok okumanız lazım. Sıradan taklidi bir anlayışta bir medrese talebesi o bir kitap okuyorsa siz o bahiste 3 kitap, 4 kitap okuma mecburiyetine kalıyorsunuz. Öyle çünkü sen bir öncene var olan ilmi okuyorsun. Onun için bir giriş kitabı bir de yani o konuyu genel itibariyle toparlayan bir kitap en azından mutavasit seviyede bir kitap okuyorsun. Ama artı sonra ne? Aslen doğru olan yani o konuda doğru olan bilgi sana sağlayan bir kitap okuman gerekiyor. Bak yani normalde bir medresede belki 1-2 kitap okunurken sen en azından 3-4 kitap okuma mecburiyetine kalıyorsun. Tamam. Yani o bir. O zaman bu yanlış değil. Buna şey etmeniz lazım da. Tamam yani bunu bir yani bunu kabullenip ve buna göre yani ilmi olarak da kendinizi geliştirmeniz lazım. Ha sonra şimdi bu bahse geçelim. Bu Mu'tezile. Mu'tezile ilk midir? Evet, ilktir. Ama şu manada ilk değil. Tabii bunu da doğru anlayın yani. Şu manada ilk değil. Yani Mu'tezile'nin önce bir şey yoktu. Mu'tezile ile her şey başladı. Hayır. Mu'tezile bu bidatların, itikadi bidatların veyahut da bu itikadi hurafa bozuklukların, fesatların İslam ümmetine girmesini sağlayan taife. Tam İslam ümmetine açılan kapı. Tam Mu'tezile. Yoksa evvelen de vardı. Tam bu Mu'tezile ilk değil. Tam şimdi Mu'tezile bu görüşlerini kimden almış? Hususen bak. Mu'tezile, şimdi zaten biz Mu'tezile diyoruz ya, Mu'tezile büyük bir fırka. Yani birçok değişik yani şeyleri var. Dalları var, kolları var. Ama şimdi bu göreceğim Mu'tezile'nin aslen biz Mu'tezile'yi bildiğimiz nedir? Birincisi Mu'tezile neyle meşhurdur? Halkul Kur'an meselesiyle meşhurdur. Tamam. Ama bu daha sonra. Mu'tezile'nin aslen Mu'tezile'nin meşhur tam Halkul Kur'an meselesi Mu'tezile'nin meşhur evet meselelerinden. Sonra kader meselesiyle meşhurdur. Sonra sıfatların nefidilmesiyle nefiyle meşhurdur. İşte dedik mi kaderi?
Evet. El menziletu beynel menzileteyn.
Evet işte menzile beynel menzileteyn meselesiyle meşhurdur. İşte bu vacibül aslah vesaire meseleyle meşhurdur. Tamam pekala bunları Mu'tezile mi ortaya attı? Hayır bunlar daha evvel de vardı. Tamam bunlar ta yani ilkleri sahabe döneminde henüz daha sahabe varken bu bidatlar ortaya çıktı. Gündem edildi. Tam mesela Ma'bed el-Juhani gibi veyahut işte İlal Dimeşki gibi bunlar hep bunlar. Ama mesela Ma'bed el-Juhani yani bu kulun müstakil olduğunu yani kendi fiilini kendisi var ettiğini ortaya atan ilk odur. Ma'bed el-Juhani'dir. Onu da öldüren kimdir? Haccaç'tır. Yani öldüren Haccaç'tır. Yani ne o zaman? Yani Abdülmelik dönemlerinde yine mesela o Gilen-i Dimeşki o da yine Ma'bed-i Juhani'nin şeysi, arkadaşı. Onu da öldüren Hişam İbni Abdülmelik'tir. Aynı dönem takriben. Sonra Cehmel ve Safvan bu yani sıfatların inkarı, Allah'ın azın sıfatların inkar edilmesi, tatil edilmesi mutlak surette. Bu kimi bu ortaya atan? Bu Cehmi'dir. Cehmi bin Safvan'dır. Onda yine kim? Emevi. Neyi? İsmi? Selim. Selim bin Ahvaz. Merv varisi. O öldürmüştür. Yine bak Emevi dönemde, Emevi'nin yani son zamanlarında. Ve yine şeyde Cadi bin Dirhem. O da yine bu meşhur sıfat inkarcılarından. Onda yine El-Kasri meşhur. Halid bin Abdillah El-Kasri. Kufe valisi. Emevilerin Kufe valisi. O öldürmüştü. Görüyorsunuz. Yani bu görüşleri aslen ortaya atanlar var. Lakin bak şimdi bunlar ortaya, görüşleri ortaya attılar ama bunların bir değeri yoktu. Bunlar ne ulemadan, ne hukamadan, ne işte umeradan. Yani bunların bir şeysi yok. Yani İslam ümmeti üzerinde bir etkisi yok. Niçin? Birincisi, çünkü bunlar işte yani ilimleriyle muteber değil. Çünkü ilimle muteber olan insanlar o zaman kimler? Sahabe ve sahabenin talebeleri. Tamam. İlmi alan kapatılmış. Sen orada bir yer tutman mümkün değildir. Birincisi, ikincisi, bak idare de bu görüşlere cevaz vermiyor. Yani mahal vermiyordu. Ve bu, dikkat edin, bu dördü de bunlar aslen büyük yani şeyler, itikadın mufsitleri bunlardır. Ve dördünü de kim öldürüyor?
İdare
öldürüyor. Tamam. Yani idare de bu görüşlerin, bu bidatların ortaya çıkmasına müsamaha göstermiyordu. Tam o ilk dönemlerde zaten ortam oydu yani. Tam ortam oydu. Yani bidatlar müsamaha edilmezdi. Hatta bunlar böyle bu tür bidatlar işte Allah'ın azizliği ilmini inkar etmek gibi şeyler hemen küfür hükmünü veriyorlardı ve öldürüyorlardı. Tam dolayısıyla o dönemlerde işte bak şimdi bu dönemde hadis ehlinde şeysi böyleydi. Yani tartışmalara girmiyordu. Tartışmalara girme ihtiyaç yok ki. Çünkü zaten kimse yani bu şaz görüşleri itibar etmediği gibi o şaz görüşleri ortaya atanlar da zaten cezalandırılıyor. Evet. Ama sonra bu değişti. Bunun değişmesinin sebebi bir, çünkü umumen sahabe sonraki dönemler artık o yani şey gevşemeye başladı. Toplumun içerisindeki o hassasiyet de yani gevşemeye başladı ve bununla beraber işte artık başka görüşlerde kabul edilmeye başlandı. Bir, ikincisi idarenin gevşekliği. Emevi'nin yani son dönemlerinde bu başladı ve hususen Abbasiyet. Hatta sadece gevşeklik değil, hatta işte artık yani Mansur ve hususen Me'mun döneminde bu artık hatta idare kabullendi. Ve idare kendisi bu görüşü benimsedi. Ama pekala oraya kadar giden yol. Tam oraya kadar giden yol. O da çok mühim. Bak şimdi burada iş yani Mutezile ile aslen başlamadı. Tamam ama Mutezile o görüşleri aldı. Onları kendi mezhebinde, kendi akidesiyle, kendi akidesini ördü, işledi. Ve bu surette de devlet desteğiyle de halka sundu. Hatta sadece sundu değil, icbar etti. Devlet desteğiyle. Sen buna muhalefet ettiğin zaman işte o mühinnet dönemi hatta seni öldürdüler. Anlaşıldı. Neyse bir devam et.
وذلك أن رئيسهم واصل بن عطاء اعتزل مجلس الحسن البصري رحمه الله يقرر أن مرتكب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر ويثبت المنزلة ويثبت المنزلة بين المنزلتين فقال الحسن قد اعتزل عنا فسموا المعتزلة فسموا المعتزلة وهم وهم سموا أنفسهم أصحاب العدل والتوحيد لقولهم بوجوب ثواب المطيع وإقاب العاصي على الله ونفي الصفات القديمة عنه.
أيوه. تعرف شنو أزمن برضه؟ وذلك أن الرئيس واصل بن عطاء. الرئيس اللي كيم ده ديو متزن واصل بن عطاء ده صحيح. çünkü onunla başladı Mutezile fırkası. İsmini oradan alıyor. Çünkü meşhur olan, yani meşhur olan bu Hasan-ı Basri Rahimullah'ın talebesidir. Sonra işte bu büyük günah işleyen nedir? Mümindir mi değil midir? Tartışmasında o bir yeni bir görüş ortaya atıyor. Nedir diyor? Ne mümindir ne kafirdir. İki menzile arasındadır. Bak şimdi Hasan-ı Basri Rahimullah'ın tepkisi ne?
Hı? Meclisinden kovuyor.
Onu kovuyor. Bak yani tamam bir görüş ortaya atmış. Onu meclisinden kovuyor. Ve bu sadece onun kovması değil. Umumen bu kovuluyor. Tamam mı? İtizal ediyor. Yani bu artık yani Vasıl ibn-i Ata Nın yani o halini düşünün, o artık yani adeta dışlanmış bir halde. Onu İslam toplumu dışlıyor. Niçin? Çünkü İslam toplumunun imamı kim? Hasan-ı Basri gibileri. Tabi'in. Tabi'in dönemi yani. Tabi'in döneminde ilim kimden alınıyor, din kimden öğreniyorlar? Tabi'in, sahabenin talebelerinden öğreniyorlar. Sen böyle bir dönemde ne diyorsun? Sahabenin bir talebesine muhalefet ediyorsun ve böyle bir meselede, itikadi meselede ve kovuluyorsun, artık sana kimse itibar etmiyor. Vasıl ibn-i Atâ bak bir ilim talebesidir. Yani Hasan Rahimullah'ın talebesidir. Yani ilim, yani alim bir insandır. Aynı onun gibi Amr ibn-i Ubeyd. Yani bu ilk mutezile. Bunlar şimdi bak ilk mutezile şimdi burada diyor ki bunlar neyle meşhur oldular? İşte bu mezil beynil mezileteyn meselesi, yani niçin yucibu sevabül mu'ti ve ikabül asi alallah. Çünkü işte bu görüşleri ve nefi sıfatil kadimeti anhu. Bu görüş onların görüşü değildi bak. Yani ilk mutezile Vasıl ibn-i Atâ gibi, işte Amr ibn-i Ubeyd gibileri, bunlar Allah'ın azim sıfatlarını inkar etmiyorlardı. Tam onların şeysi neydi, neredeydi? Bir, işte bu kader görüşü. İki de işte bu Murtekibül Kebira'nın ne mümin ne kafir oluşu, ahirette de cehennemde ebedi oluşu. Asıl yani tamam onların inhiraf ettikleri mesele bu ve bununla meşhurlar. Dolayısıyla bak dikkat edin, imamlarımızın kitaplarında Mutezile ile yani ilk dönemlere ta ki 3. asra kadar takriben 3. asra kadar, 2. asrın sonu 3. asır, yani bu dönemlere kadar mesela imamlarımız Mutezile'den ve Cehmiye'den bahseder. Çünkü Cehmiye Mutezile'den
değildir.
Daha eskidir. Evet. Tamam. Mutezile Cehmiye'den ayrı bahsederler. Ama hususen 3. asırdan sonra artık mesela bütün o meşhur Reddü'l-i Cehmiye, İmam Ahmed'in veyahut işte İmam Darimi'nin veyahut İmam Bukhari'nin o Cehmiye reddiyeleri, bunları hepsi artık Mutezile'ye reddiyeler. Tamam. Yani Mutezile'yi Cehmiye olarak tabir ederler. Niçin? Çünkü artık bak ilki Mutezile ile Cehmiye ayrıyken daha sonra ne diyor? Mutezile Cehmiye'nin görüşlerini o kadar benimsiyor ki, Cehmiye'nin görüşleri derken Mutezile görüştüğü benimsediği görüşüne sıfatlarını inkar. Tam o kadar benimsiyor ki artık kendi mezhebinin bir görüşü oluyor. Ki artık zaten Cehmiye fırkasının zayıflaması ile artık Mutezile'nin fırkasının güçlenmesiyle artık ne hedef alınıyor? Mutezile hedef alınıyor. Anlaşıldı. Ha, dolayısıyla peki bu nasıl gerçekleşiyor? Bu da önemli ha, bu gelişmeleri anlamanız lazım. Niye böyle oluyor? Niye yani şimdi ne? Yani aslen Mutezile aslen bak mesela sıfat bahsinde böyle bir görüşü yoktu ki, tatil görüşü yoktu. Nasıl böyle bir görüş edindiler? Şimdi o Vasıl ibn-i Atâ'yı düşünün. Toplumdan dışlanılmış. Zaten dışlanılmış. Ne diyor şimdi? O bu sefer kendi görüşlerini hem bir taraftan yani doğruluğunu ispat etmeye çalışıyor ama hep tenkit, hep tepki görüyor vesaire. Ne diyor? Yani o başka görüşleri, o diğer bidat görüşleri de daha açık. Dolayısıyla onlardan zamanıyla istifade etmeye başlıyorlar. Tamam mı? O diğer işte hususen Cehmiye'nin ya ortaya attığı görüşlerden de istifade etmeye başlıyor kendileri. Ve bu görüş artık yani Mutezile'ye giriyor. Ve hususen tamam bu görüşün yani artık Mutezile'nin cehmileştiği yani. Cehmileştiği zaman nedir? Hususen Bişr el-Merisi dönemindir. Bişr. İbn-i Gaysan el-Merisi. Bunlar büyük yani bunlar artık tam bizim bildiğimiz Mutezile fırkanın büyükleri bunlar. Bişr el-Merisi gibi veyahut da işte İbrahim İbn-i Yasir el-Nazzam gibi. Ebu Huzeyl el-Allaf gibi, tam bunlar o ilk dönem büyük veyahut işte Ahmed ibn-i Ebu Du'ek gibi. Bunlar o ilk yani Mutezile, artık Mutezile fırkası bizim imamlarımızın da işte reddiye verdikleri ve işte o Cehmiye olarak tabir ettikleri o Mutezile fırkası bu. Burada bahsettiğim Mutezile o. Tamam, ama ilki böyle değildi. Ama ne etti? Mutezile önce bir ayrılma oldu ya. Ha, o ayrılmadan sonra ne ettiler? O diğer o şaz görüşleri de sarıldılar. Tamam. Yani Cehm ibn Safvan'ın, işte Cadd ibn Dirhem'in ortaya attığı o görüşleri de sarıldılar. Onları da benimsediler. Onları da kendi mezheplerine yerleştirdiler. Sonra artık o mezhebin görüşü olarak ortaya çıktı. Tamam, öz hususen işte dediğim gibi Bişr el-Marisi'nin bu konuda öncü diyebilirsin. Tamam. Ha, bu şu açıdan önemli. Yani burada şimdi mücadele, çünkü bak şimdi burada mücadele. Şimdi çünkü Taftazani tabi bunları niye anlatıyor? Çünkü bir noktaya varmak istiyor. Varmak istediği nokta nedir? İnşallah bunu gelecek derste yapalım. Varmak istediği nokta nedir? Diyor ki yani bu bidatları, bu akli bidatları, yani aklı tamam, dinin merkezine aklı yerleştirmeyi, ya buradan intilakını işte artık yani o bidat itikatlarını ortaya atma, ispat etmeleri, bunda Mutezile ilktir. Bunu Mutezile yaptı. Tamam. Pekala, Mutezile'ye karşı mücadele başlatan kimdir? Ebu'l-Hasan el-Eş'ari'dir. Rahimullah. O Mutezile'ye karşı mücadele başlattı. Onunla ve onun yani fikirleriyle, onun işte düşündüğü şeyleri ortaya koyduğu yani kaydeli kurallar ile ne etti? Sünni Müslümanlar işte Mutezile'ye karşı tekrar güç kazanmaya başladı ve bundan yani tekrar ne ettiler? Sünnete döndüler. Ve bundan ötürü de bu fırkaya ne dediler diyor? Ehl-i sünneti vel cemaat. Ha, buradan da ne ispat ediyorlar işte? Diyorlar ki Ehl-i sünnet vel cemaat fırkası kimdir? Eş'ariler ve Maturidilerdir. Çünkü Eş'ari Maturidiler Mutezile'ye karşı sünneti korudular, ispat ettiler, güçlendirdiler. Sanki Mutezile, yani sanki işte Vasıl ibn Ata'dan önce, ki zaten Vasıl ibn Ata'nın yani senin tartıştığın bahisler, evet şüphesiz şeyleri var. Yani o bidat görüşleri var. Lakin sanki Vasıl ibn Ata'dan önce bidat yokmuş gibi. Ve sanki yani bu bidatlara da sadece Ebu'l-Hasan el-Eş'ari mücadele etmiş gibi. Halbuki yani hem o, hem yani ilk konu, hem de ikinci konuda zaten yani hadis ehli birçok mücadelesi var. Tamam. İnşallah bu gelecek sefer. İnşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdike neşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.